Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş Suresini dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İranseda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahre Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23'de 1400, Hicri Kameri 10 Cemadiyusani 1443 ve Miladi Takvimle 13 Ocak 2022 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde ve 2021 yılında Irak'ın en önemli gelişmelerini adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Ulyanov, Viyana'da görüşmelerin ilerlediğini söyledi. Amerika, Güney Kore'ye İran'a tazminat ödenmesi için onay verdi. Hatipzade, Amerika'nın yasa dışı ambargoları İran'ın Birleşmiş Milletler'e ait borcunu ödemeyi zorlaştırmıştır dedi. İran ve Kazakistan Dışişleri Bakanları görüştüler. Irak'ın merkezinde Amerikan terör ordusu lojistik konvoyuna saldırı düzenlendi. Amerika'da enflasyon 40 yılın zirvesinde. Şimdi haberler.
İran, Avrupa Birliği ve 4 artı 1 heyetlerinden uzmanların katılımıyla Çarşamba gecesi Viyana'da icra tedbirleri konulu 3. çalışma grubunun toplantısı yapıldı. Toplantı, İran'a yönelik baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına odaklanan Viyana görüşmeleri çerçevesinde kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmek ve gözden geçirmek amacıyla yapıldı. Çarşamba günü İran İslam Cumhuriyeti kıdemli müzakerecisi Ali Bagheri Keni ile Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Mora arasında da ikili bir görüşme yapıldı. Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Keni görüşmelerin koordinatörü Enrico Mora ve 3 Avrupa ülkesinin üst düzey müzakerecileri ile birlikte görüşmelerde bulundu. 27 Aralık 2021 Pazartesi gününden itibaren İran İslam Cumhuriyeti kıdemli müzakerecisi Ali Bagheri Keni ve Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Mora'nın başkanlık ettiği ortak komisyon toplantısıyla İran'a karşı baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına odaklanan 8. tur Viyana müzakereleri başladı. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ihlaline taraf olduğu göz önüne alındığında yaptırımların kaldırılmasıyla anlaşmaya geri dönmesi gerekenin Washington olduğunu ve yükümlülüklerin yerine getirmesi gerektiğini defalarca dile getirdi. İran İslam Cumhuriyeti Viyana görüşmelerine katılmayı kabul ederek ciddi iradesini göstermiş ve karşı tarafların geçmişteki hataları telafi etmek için sorumlu bir yaklaşım ve güvenilir önlemler almalarını beklemektedir.
Rusya'nın baş müzakerecisi Viyana'daki görüşmeleri İran'a karşı baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına odaklanarak ilerleme olarak nitelendirdi. Rusya'nın Viyana merkezi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun daim temsilcisi Mihail Ulyanov, çarşamba gecesi Twitter'da Amerika'nın İran özel elçisi Robert Mali ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak Viyana görüşmeleri ileri dönük bir şekilde hareket ediyor dedi. Robert Mali başkanındaki Amerikan heyeti Viyana görüşmelerine dolaylı olarak katılmak için Viyana'da bulunuyor. Çin'in baş müzakerecisi Wang Quan pazartesi gecesi İran'ın siyasi işlerinden sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bağkır ile Viyana'da yaptığı görüşmeden sonra açıklamasında İran yeni ve kapsamlı fikirler sunarak görüşmelerde çok yapıcı bir rol oynuyor dedi. Çin yetkili, Çin İran'ın nükleer konudaki rasyonel taleplerini güçlü bir şekilde destekliyor dedi. Ve Çin ile İran'ın müzakereler sırasında devam eden görüşmeler olduğunu ve iki tarafın tüm müzakere konularını ele aldığını söyledi.
Amerika Dışişleri Bakanlığı Güney Kore'ye İran yatırım grubuna tazminat ödemesi için yetki verdi. Taslim Haber Ajansı'na göre Amerika Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi 6 Ocak'ta Güney Kore hükümetinin 2010 yılında Daewoo Electronics ürünlerini satın alamayan İranlı bir yatırımcıya tazminat ödemesine özel izin verdi. Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choi Jong-kun geçtiğimiz günlerde Viyana görüşmelerinin oturum aralarında Amerika'nın İran özel elçisi Robert Mali ile bir araya gelmişti. Haziran 2018'de Uluslararası Amerika Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi Seul hükümetine 73 milyon won, yaklaşık 63 milyon dolar tazminat ödemesi kararı çıkardı. Ancak ödeme Amerika'nın İran'a yönelik sert yaptırımları nedeniyle ertelendi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı davaya atıfta bulunan bir basın açıklamasında tazminat ödenmesinin iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin iyileştirilmesine yardımcı olabileceğini umduğunu söyledi. Seul yetkilileri İran'ın Güney Kore bankalarındaki 7 milyar dolarlık bloke varlıklarının kaderinin büyük ölçüde İran ile dünya güçleri arasındaki müzakerelerin sonucuna bağlı olduğuna inanıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade İran'ın Birleşmiş Milletler nezdinde oy kullanma hakkının askıya alınmasıyla ilgili maalesef peş peşe ikinci yıl olarak Amerika'nın yaptırımlarından ötürü Birleşmiş Milletler'in kurucularından biri olan İran'ın üyelik ücretini ödemekte zorlandığını bildirdi. İran'ın Birleşmiş Milletler ve diğer kurumlardaki üyelik aidatının zamanda ödemekle mükellef olduğunu belirten Hatipzade, üyelik aidatlarını ödemek için gerekli kaynakları temin ettiğini, konuyla ilgili gerekli istişareleri yapmakta olduklarını söyledi. Hatipzade, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Genel Sekreterliğinde yaptırım altında bulunan ülkelerin özel şartlarını göz önünde bulundurmalarını ve konuyla ilgili yardımcı olmalarını istedi. Haber kaynaklarının saatler önce bildirdiğine göre aralarında İran'ın da bulunduğu 8 ülke üyelik aidatlarını ödemediği için Birleşmiş Milletler'de oy kullanma haklarını kaybetti. İran'ın Birleşmiş Milletler'de oy kullanma hakkının askıya alınması Amerika'nın ekonomik terörizminin bir diğer sonucudur.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Toliberdi ile yaptığı telefon görüşmesinde en önemli ikili ve bölgesel konuları masaya yatırdılar. Emir Abdullahyan görüşmede iki ülkenin olumlu ve dostane ilişkilerini ve ikili, bölgesel ve uluslararası alanda ilişkilerin gelişmesi ve güçlenmesindeki iradelerine vurgu yaptı. Kazakistan'daki istikrarsızlık başladığından beri İran'ın bu olayları dikkatli şekilde takip ettiğini ifade eden Emir Abdullahyan, o ülkeye yabancı müdahaleyi kınadı. Toliberdi de görüşmede ülkesindeki son gelişmelerle ilgili açıklamada bulunarak ülkesinin İran ile politikasının devam ettiğini söyledi. Kazakistan Dışişleri Bakanı, Tahran'a yapacağı ziyaretin gündemde olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesinin Kazakistan için önemli olduğunu belirterek Ekim ayında iki ülkenin 30. yıl diplomatik ilişkilerinin yıl dönümü ve Uluslararası Kazakistan Forumu'na katılmak için davette bulundu.
İran Yargısı Uluslararası İlişkiler Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti Yargısı'nın deneyimlerini Yemen Yargısı'na aktarmaya hazır olduğunu duyurdu. İran Yargısı İnsan Hakları Kurumu Sekreteri Kazım Garibabadi, dün direniş çocuklarını destekleme temsilcileriyle yaptığı görüşmede, direniş mihveri uluslararası arenada tanıtılmalıdır dedi. Garibabadi, direniş ekseni yayılmacılık değil, tahakkümcü, saldırgan ve işgalci rejimlere karşı direniş ve mazlumların yanında yer almaktır. Kutsal bir amacı vardır dedi. İran Yargısı yetkisi şöyle dedi. İran, Yemen ve Filistin başı olmak üzere zulmün sesini dünyaya iletmek için her zaman en ön saflarda yer aldı. Ve tüm uluslararası kuruluşlarda İran temsilciler her zaman Yemen ve Filistin halkının dramını ve bu konuda İran'ın endişelerini dile getirdiler dedi. Yemen Başkonsolosu da uluslararası toplumun ve insan hakları kurum ve kuruluşlarının Yemen halkına yönelik sessizliğini eleştirdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin mazlum Yemen halkına yaptığı yardım ve desteği takdir etti.
İran Narkotikle Mücadele Kurumu Genel Sekreteri, ülkenin doğu sınırlarında narkotikle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. İran'ın Horasan Rezervi Eyaleti Narkotikle Mücadele Koordinasyon Konseyi toplantısı kulesinde gazetecilere açıklamada bulunan İskender Mumini, Afganistan'daki siyasi değişiklikler ve ülkenin uyuşturucu maddelerin İran'a girmesini önleme yaklaşımı hakkında şunları söyledi. Taliban resmi bir açıklamada İran'a uyuşturucu gelişini engellediklerini söyledi. Ancak bu görüşün pratik olarak da kanıtlanması gerekiyor. Mümini şöyle ekledi. İran, Taliban'ın uyuşturucu politikasının pratikte kanıtlanmasını bekliyor. Ancak tüm gerekli tahminleri yaptık. Bakalım şimdi İran'a uyuşturucunun gelişini arttırmak veya azaltmak istediğini bekleyip göreceğiz.
Rusya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov dün yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in Moskova ziyaretiyle ilgili çalışmaların ve girişimlerin yapıldığını söyledi. Kremlin Sözcüsü gazetecilere yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya muhtemel ziyaretiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu ziyaretin kesin tarihi zamanla açıklanacak dedi. Son zamanlarda İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi Kazım Celali'de 2022 yeni yıl vesilesiyle bir video mesajında İran ve Rusya ilişkilerinin gelişmekte olduğunu ve de 2022'nin başlarında İran Cumhurbaşkanı'nın Rusya ziyaret edeceğini ve Putin'le görüşeceğini bildirmişti. Kazım Celali bu ziyaret iki ülke arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlarda genişlemesi için bir dönüm noktası olabilir dedi. Geçen haftada TRT sitesinde yer alan bir haberde İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Moskova yapacağı ziyarette İran ve Rusya arasında 10 milyarlık dolarlık askeri ve savunma işbirliğine ilişkin 20 yıllık bir anlaşmanın imzalanmasının beklendiğine yer verilmişti. Haberde Rusya'nın İran'a en az 24 Su-35 savaş uçağı satacağı iddia edildi. Savaş uçaklarının önce Mısır'a satılması kararlaştırılmıştı. Ancak Amerika'nın yaptırım uygulamakta tehdit sebebiyle şu anda hazır olan bu savaş uçaklarından 15'i ikili bir anlaşma kapsamında önümüzdeki yılın başlarında İran'a gönderilebilecek.
İran Sağlık Bakanlığı'nın yabancı yolcuların gelişiyle ilgili talimatları ve sağlık protokolleri uyarınca Irak Kürdistan bölgesi sakinlerine İran İslam Cumhuriyeti turist vizesi verilmesine yeniden başlandı. Süleymaniye'deki İran Başkonsolosluğu'na göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak vatandaşları için vize verilmesi tamamen ücretsizdir. Daha önce Irak'ın Süleymaniye kentindeki İran Başkonsolosluğu, İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarına göre virüsün yayılmasını önlemek için turist ve dini ziyaret amacıyla vizelerin 25 Ocak'tan itibaren 2 hafta süreyle askıya alınacağını duyurmuştu.
İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan Eyaleti'nin merkezi Urmiye valisi Türkiye'nin sınır illeriyle işbirliğini genişletmesi çağrısında bulundu. Urmiye valisi Resul Mukabili dün Van Spor Müdürü ile yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti her zaman komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmeye hazırdır dedi. Urmiye şehrinin Türkiye'nin Hakkari ile çeşitli alanlardaki işbirliğine de değinen Urmiye valisi bu şehrin Türkiye'deki komşu illeriyle birçok ortak noktası var. Van ile sürekli işbirliği içinde dedi. Urmiye valisi bu şehri İran voleybolunun beşiği olarak tanıtarak Türkiye ile iki ülke arasında turnuvalar ve ortak spor müsabakaları düzenlenmesi konusunda işbirliği yapılması memnuniyetle karşılanmaktadır, dedi.
Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Anayasa Yüksek Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Türk yargısının kötü durumunu itiraf etti. Türkiye Anayasa Yüksek Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, yüksek yargı yetkilisi olarak bu ülkedeki adli durumu korkunç ve endişe verici olarak nitelendirdi. Arslan, Türk halkının adalet durumundan duyduğu memnuniyetsizliğin %77'ye ulaştığını ve bunun Türk yargı tarihinde hiç görülmediğini açıkça belirtti. Yargıtay Başkanı 2021 yılında mahkemeye toplam 66.121 başvuru yapıldığında sözlerini ekledi. Zühtü'nün ülkenin içinde bulunduğu kötü duruma ilişkin eleştirel sözleri medya ve siyasi çevrelerin ilgisini çekti. Türk yargısına yönelik bu eleştiri Temmuz 2016'da Türk hükümetine karşı yapılan başarısız askeri darbeden bu yana Gülen grubuyla bağlantılı olarak on binlerce kişinin tutuklanması ve gözaltına alınmasının önemli etkisinin olduğu belirtiliyor.
Türkiye'de son 24 saatte 77.722 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkmasıyla salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda omikron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşı ile elde edilen sonucu hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin oraları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan kar yağışı eğitimi de engelledi. Bazı illerde yüzde eğitime ara verilerek okullar tatil edildi. Tunceli'nin Ovacık, Pulumur, Hozat ve Nazimi ilçelerinde 4 gündür aralıksız devam eden kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığı ilçe merkezlerinde 1 metreye kadar ulaşırken 160 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği kar yağışının etkili olduğu Hozat ilçesinde sadece taşımalı eğitimi, Ovacık, Pulumur ve Nazimiye ilçelerinde ise eğitime bir gün ara verildiğini, engelli ve hamile personeline de bir gün idari izin verildiğini duyurdu. Öte yandan Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar bir gün tatil edildi.
Siyonist rejim İsrail'in istihbarat ve iç güvenlik örgütü işgal altındaki topraklarda yaşayan 4 kadını İran'la bağlantıları olduğu şüphesiyle tutukladığını iddia etti. İbranice yayın yapan Kan kanalına göre Siyonist rejimin istihbarat ve iç güvenlik örgütü Şabak dün akşam yaptığı açıklamada Hulun, Beyt-i Şimeş, Kefar Saba ve işgal edilen Kudüs sakinlerinden 4 kadının İran'la ilişkileri olduğu iddiasıyla tutuklandığını bildirdi. Kanala göre 4 kadının tutuklandığı iddiası yaklaşık bir ay öncesine dayanıyor ve ancak dün İbranice kaynakların bunu yayınlamasına izin verildi. Şabak'a göre casus iddiasıyla tutuklanan 4 kişiden bazılarından İsrail Büyükelçiliklerinden resim çekmeleri ve Siyonist İsrail Rejimi Savaş ve Güvenlik Bakanlıkları gibi üst düzey makamların izlenilmesini istediği bildiriliyor.
Irak kaynakları Irak'ın merkezinde Amerika terörist ordusuna ait bir lojistik konvoyun hedef alındığını bildirdiler. Irak Sabirin kanalı dün gece Amerika terör ordusuna ait bir lojistik konvoyun Irak'ın ortak kesimindeki Babil ilinde hedef alındığını bildirdi. Sabirin haber kanalına göre saldırı iki ayrı operasyon şeklinde gerçekleştirildi. Herhangi bir yaralanma veya ciddi hasar bildirilmedi. Irak'taki Amerika terörist konvoyları ve askeri üsleri son aylarda defalarca saldırıya uğradı.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya El-Seri, çarşamba gecesi ülke ordusu ve halk komitelerinin Suudi saldırgan koalisyonun mevzilerine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Yahya El-Seri, Yemen ordusu ve halk komitelerinin iki yerli balistik füzeyle Suudi saldırgan koalisyonun mevzilerini hedef aldığını duyururken, füze saldırısının çok sayıda Suudi koalisyon paralı askerinin öldürüldüğünü veya yaralandığını ve de füzelerin hedeflerini tam olarak vurduğunu söyledi.
İngiltere'de kapanma döneminde Boris Johnson ve eşinin katıldığı yemekli parti krizi sürüyor. İddialara ilişkin ilk kez kendisini avam kamerasında savunan Johnson, İngiliz halkından özür diledi. İngiltere'de Başbakanlık Bahçesi'nde 15 Mayıs 2020'de Boris Johnson ve eşinin katıldığı bir etkinlik düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Başbakanlık personelinin 2020 Noel'i öncesinde de benzer şekilde eğlenceler düzenlendiği belirtilmişti.
Ve son haberimiz. Amerika'da enflasyon 40 yılın zirvesinde, pandeminin başlangıcında tarihi bir ekonomik daralma sürecine giren Amerika'da yıllık enflasyon artışı son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Çalışma Bakanlığı'nın dün açıkladığı veriler, Amerikan Merkez Bankası'nın ekonomik kriz sürecinde sabitlenen faiz oranlarını bu yıl Mart ayından itibaren yükseltmeye başlayacağı yönündeki beklentileri arttırdı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır gerginlikleriyle ilgili. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Rusya arabulucuyla barış müzakerelerinin devam ettiği bir sırada, görünen o ki yabancıların da müdahaleleriyle iki taraf arasında barış ve diyalog yolları kapatılmak istenmektedir. Güney Kafkasya bölgesinin iç işlerine dış müdahalenin devam etmesiyle Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin gerçekleşmesi olası görünmüyor. Bu koşullar ateşkes kurallarının olumsuz bir şekilde ihlal edilmesine yol açmakta ve bölgede barışın gerçekleşmesini sürekli olarak engellemektedir. Son haftalarda Azeri ve Ermeni güçlerinin temas hatlarında ateşkes kurallarını ihlal etmesi, savaşan taraflara maddi ve ekonomik zararın yanı sıra zayiat da vermektedir. Bu sürece tepki olarak Ermeni yetkililer, Azerbaycan ordusunu Ermeni sınırını bombalamak ve 5 Ermeni askerini öldürüp yaralamakla suçladı. Bu bağlamda Ermenistan Savunma Bakanlığı şu iddiaları içeren bir bildiri yayınladı. Azerbaycan Cumhuriyeti ordusu ülkenin sınır bölgelerini topçu ve İHA'larla bombaladı. Açıklamaya göre 11 Ocak Salı günü saat 17.30'da Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri birlikleri topçu ve İHA'lar kullanarak Ermenistan doğu sınırında Ermeni mevzilerini yeniden bombalamaya başladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı da temas hatlarında ateşkes kurallarını ihlal ettiği için Ermeni ordusuna yönelik benzer suçlamalarda bulunuyor. Bakü ile Erivan arasındaki sınır gerilimleri haberleri yayınlanırken, Azerbaycan Cumhuriyeti de sınır temas hatlarında bu ülkenin bir askerin öldüğünü duyurdu. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki sınır gerilimleri Kasım 2020'de Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasına rağmen devam etmektedir. İki komşu ülke sınırlarda ateşkes ihlalleri ve ölümcül çatışmalar Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan askeri güçleri arasında sürekli şekilde devam etmektedir.
Bu arada bir yıldan fazla bir süredir dış müdahalenin Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın uygulanmasını engellediği de açıkça ortada. Örneğin Bakü medyasının birçok köşe yazarı Türkiye etkisi altında faaliyet göstermekte. Aslında bu yazarların yazıları Türkiye hükümetinin bölge üzerindeki gayri resmi duruşunu yansıtıyor. Kazakistan'da otomobillerin başta yakıt olan LPG fiyatının arttırılmasına yönelik halk protestolarının ardından Ankara ve Batı medyasını takip eden Bakü medyası bu protestoların sebebi olarak Rusya'ya göstermeye çalıştı. Son günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti medyasının büyük bölümü Rusya'nın Kazakistan'daki huzursuzluğu bastırmaya yardım etme bahanesiyle ülkeyi askeri olarak işgal ettiği propagandasını gündeme taşıdı. Son birkaç yıldır İlham Aliyev hükümetinin medya sözcüsü olarak hizmet veren Bakü merkezli Yeni Musavat gazetesi son dönemde Vladimir Putin karşıtı sosyal aktivist ve gulagu.net web sitesinin sahibi Vladimir Ustchekin açıklamalarını yayınladı. Bu uzman Rus istihbarat servisi Kazakistan'ı karıştırmak için tutuklulardan yararlanmaktadır dedi. Böyle bir iddia ortaya atılsa da Kazakistan, İran, Rusya ve Çin hükümetlerinin Kazakistan'daki protestolarda yabancı ajanların rolünü çeşitli şekillerde ortaya koymuşlardır. Kazak hükümetinin protestolara ilişkin tutumu ise şu şekilde. Kazakistan'daki isyancılar yabancı bir güç tarafından hazırlanmış ve örgütlenmişler. Bu da batılı hükümetlerin rolünü göstermektedir. Bu yüzden Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan sınır hatlarında gerilimin tırmanmasının iki ülke arasındaki ihtilaflardan çok dış güçlerin rekabetine kaynaklandığını ve bu durumun bölge milletlerinin zararına olduğunu söylemek gerekir.
Muhterem dinleyiciler, Tahran'dan sabah yorumlarını dinliyorsunuz. Bu sabahki ikinci yorumumuz Amerika'da iç terörizm ile mücadele biriminin kurulması hakkında. Amerika Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Bürosu Başkan Vekili Matthew Olson, Salı günü yaptığı açıklamada 6 Ocak 2021 Kongre olayının ardından ve beyaz ırkçılar ve hükümet karşıtı grupların aktif hale gelmesinden dolayı bu bakanlığın iç terörizmle mücadele birimini kurduklarını duyurdu. Matthew Olson, ülke içinde şiddet yanlısı radikallerin artan tehdidiyle karşı karşıyayız. Amerika'da bazı kesimler ve şahıslar sosyal ve siyasi emelleri uğruna şiddet dolu eylemlerde ve cinayetlerde bulunmaya çalışıyorlar. Etnik düşmanlık ve hükümet karşıtı radikal ideolojileri körüklemek isteyenlerin artan tehdidiyle karşı karşıyayız dedi. Amerikalı yetkili kurulan yeni birimin ulusal güvenliğinin bir parçası olacağını belirterek bu gibi dosyalara tam ve koordineli olarak bakmaktan emin olmak için bakanlığın her yerinde ve ülke genelinde büyük ve ciddi faaliyetlerde bulunacaklarını söyledi. Amerika Başsavcısı Merrick Garland ise Mayıs 2021'de Amerika Temsilciler Meclisi'nde ülke içindeki şiddet yanlısı radikal grupların özellikle de beyaz ırkçıların Amerika için artan bir tehdit haline geldiğini belirtti. Garland, "Biz ülke içi şiddet yanlısı grupların radikalliği ve iç terörizm hususunda günden güne daha kaygılı hale geliyoruz. Her iki tehdit de geceleri beni uyutmuyor." diye konuştu. Amerikalı yetkili iç terörizm tehdidinin hızlı bir şekilde arttığını belirterek, Kongre'den daha fazla bütçe ve mali kaynaklar ayırarak iç terörizm ile mücadeleye radikalleri yargılama ve takip etmeye odaklanmasını istedi. Başsavcı Garland belli bir grubun adını anmasa da Amerika'da gururlu gençler ve yemin bekçileri gibi grupların bariz iç terörizm alanında faaliyet gösteren gruplar arasında oldukları aşikardır. Çünkü 6 Ocak 2021 Kongre saldırısında tutuklanan yüzlerce kişi arasında bu grupların birçok üyesi yakalandı.
Bu arada gururlu gençler grubu erkeklerin katıldığı sağ radikal ve neofaşist bir grup olarak siyasi şiddeti yayarken defalarca Trump'ı desteklemiştir. Zaten bu grubun birçok üyesi Kongre saldırısına katılmıştır. Yemin bekçileri grubu ise hükümet karşıtı militan bir grup olarak üyelerini Amerikan anayasal düzenine aykırı davranmaya ve itaatsizlik yapmaya davet ediyor. Amerika'nın Kaliforniya Üniversitesi Radikalizm Araştırmaları Merkezi Müdürü Brian Levin, 6 Ocak Kongre saldırısına işaretle radikal sağcı gruplar Kongre olayını fırsat bilerek protestocilere hitaben mesajlarını ilettiler, dedi. Trump'ın Amerikan başkanı olarak seçilmesi, ülkede yaygın olarak bilinen solcu ve muhafazakar ideolojiyi reddeden aşırı sağ aktivistleri ve grupları canlandıran ve güçlendiren bir faktör olarak gösterildi. Güçlenen bu yeni gruplar aşırı sağ militan hareketlerin üyeleri ve sempatizanlarıdır ve Amerika'da kronik ve büyüyen iç terörizm sorununa kamuoyunun dikkatini daha fazla çekti. Ocak 2021'de Amerikan Başkanı Biden, Trump'ın silahlı destekçilerini iç teröristler olarak nitelendirmesi çok önemli kabul ediliyor. Çünkü aşırı sağ beyaz ırkçı grupların terörist doğasının geç itirafı olarak kabul edilebilir. Sol görüşü Amerikalı bir ekonomist olan Richard Wolff, Amerikan siyasi ve sosyal yaşamında eşi benzeri olmayan olaylara tanık oluyoruz. Bilhassa kongre binasına yapılan saldırı bu ülkenin tarihinde görünmemiş bir olaydır. Güvenlik kurumları 6 Ocak olayları ve büyük yalan ve 2020 seçimlerine ilişkin cumhuriyetçi duruşun ardından ülkenin dört bir sağ ayaklanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildiriliyor. Kanıtlar aşırı sağcı grupların Amerikan iç siyasetindeki rolünün daha belirgin hale geldiğini, bu grubun Amerikan siyasetinde daha fazla şiddet olaylarına neden olmasının beklenmesi gerektiğini göstermektedir. Amerika şu ana kadar 1600'den fazla aşırı sağ grubun tespit edildiği söyleniyor. Bu da sözde dünya demokrasisinin beşiğinde ne denli büyük bir iç terörizm tehdidinin olduğunu, demokrasinin içi boş ve temelsiz olduğunu gösteriyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, Tahran Radyosu'na sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 23 Dey 1400 Hicri Kameri, 10 Cemadir Sani 1443 ve Miladi 13 Ocak 2022 Perşembe. ...43 yıl önce bugün Hicri Şems'e 23 Dey 1357'de İran'ın birkaç kentinde halkçı protesto gösterileri sırasında Şah'a bağlı memurlarla İran milleti arasında şiddetli çatışmalar yaşandı ve İran milletinden birçokları şehit düşerken birçoğu da yaralandı. Böyle bir günde Tahran Üniversitesi'nde görkemli bir toplantıya katılan Tahran halkı ve öğrencileri Şah rejimine karşı öfkesini ve muhalefetini dile getirirken ısrarla İmam Hümeyni'nin Paris'ten İran'a geri dönmesini istediler. Bu öğrenci hareketinin yapıldığı bir sırada Tahran Üniversitesi çevresi şu askerlerince muhasara edilmişti. ...43 yıl önce bugün Hicri Şems'e 23 Dey 1357'de İslam İnkılabı'nın doğruğa çıkmış dalgalarına karşı direnme gücünü kaybeden İran Şahı, güvendiği birkaç siyasi unsurunu halkçı itirazları bastırmak için saltanat konseyinin kurulması ile görevlendirdi. Ancak İran halkı cadde ve sokaklarda toplanarak Şah'ın bu girişimine muhalefet edip rahmetli İmam Hümeyni'yi destekleyeceklerini ilan ettiler. İmam Hümeyni aynı günde yeni inkılapçı hükümeti kuracağını bildirdi. Bu haberin yayınlanmasından sonra Şah'ın saltanat konseyinin başkanı Celaleddin Tahrani İmam Hümeyni ile görüşmek üzere Fransa'ya gitti ve onunla görüşmek istedi. Ancak İmam Hümeyni Celaleddin Tahrani'yi kabul etmek için iki koşul belirledi. Biri Celaleddin Tahrani'nin despot rejim başkanlığından istifa etmesi ve diğeri bu konseyin kendisi tarafından yasa dışı ilan edilmesiydi. Celaleddin Tahrani görevinden istifa etti ve böylece saltanat konseyi pratikte feshedildi. ...41 yıl önce bugün Hicri Şems'e 23 Dey 1359'da Saddam rejimi ordusunun ilk kimyasal saldırısı, ülke ordusunun İran topraklarına karşı saldırısının başlaması üzerinden 4 aydan az bir süre geçtiği sırada gerçekleşti. İran'ın batısındaki İlam kentinin 50 kilometre mesafesinde gerçekleşen bu insanlık dışı saldırı, birkaç İranlı askerin şehit düşmesi ve yaralanmasına neden oldu. Irak'ın Basra rejim ordusu, Batılı devletlerin ve eski Sovyetler Birliği'nin yoğun himayelerini arkasına alarak İran'a dayattı. 8 yıllık savaş döneminde İran halkına karşı yasaklanmış kimyasal silahlar kullandı ki toplamda 10 bin insanın şehit düşmesine ve 130 bin insanın da yaralanmasına neden oldu. ...816 yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Cemadüsani 627'de İranlı ünlü şair ve arif Feridettin Altan Nişaburi vefat etti. Önüne gelen tasavvuf şairlerinden olan Nişaburlu, Şeyh Feridettin Muhammed İbni İbrahim Attar, Hicri Kameri 513 yılında Nişabur'da doğdu. Başlangıçta bir attar olarak çalıştı ve büyük servet sahibi oldu. Daha sonra Seyr-i Sülük Vadisi'ne ayak bastı ve hayatının geri kalanını bu alanda geçirdi. Attar gerçekten tasavvufun büyük şairlerinden biriydi ve onun sade ve büyüleyici sözlerine yakıcı bir aşk ve coşku eşlik ediyor. Attar Nişaburi'nin mezarı Horasan ilinin Nişabur kenti yakınlarında bulunarak Fars dili ve edebiyatı sevenlerin buluşma noktasıdır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Türkiye'de satılmayan korona ilacı kara borsada.
Karar.
Şimdi sıra şirketlerin dövizinde.
Star.
Erdoğan, yeni bir döneme giriyoruz.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 11 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde siyasi muhalifler ne din dışı göstermek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ayyuka çıkan yolsuzluklar, hırsızlıklar, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, yandaşlara kamu malını peşkeş çekme, gasp talan, hortumlama ve israfı en son elektrikte %127'ye varan akaryakıtta doğalgaza iğneden ipliğe fahiş zamları gündemden kaydırmak çarpıtmasıyla tek kişilik yönetim aşağılayıcı agresif şiddet ve nefret dilini daha da sertleştiriyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Daha vahim olanı iktidar cephesinin düşmanlaştıran, kutuplaştıran, milletin birlik ve bütünlüğüne dinamit sokan bu tahriki yine dini, manevi değerler üzerinden yapması. Bilindiği gibi AKP iktidarında en üst düzeyde meleği şeytan, şeytanı melek yapan ve dini açıdan fevkalade vahim din inhisarcılığıyla din ve mukaddesler istismar edildi. Din tekelciliğine soyunulmasıyla özellikle siyasi rakiplerinin dine sahip çıkmasından gocunan siyasi iktidar, dini dahilinde menfi bir surette istimal ve bütün Müslümanların ortak ibadet mekanı olan camileri, mihrapları, minberlerin bir partinin propagandasında kullandı. AKP'nin seçimi kazanması göklerden inen bir karardır iddiasıyla hayır oyu verecekler şeytandır, haçlı zihniyetidir ithamıyla iş Erdoğan'a oy vermek İslam'ın gereğidir raddesine vardırıldı. Milletvekilleri Tayyip Bey için her gün iki rekat şükür namazı kılmamız gerekir sözünü sarf ettiler. Eski bir bakan partisinin adayına oy isterken inanıyorum ki vereceğiniz destek yarın Ruzi Mahşer'de yine sizin beraat belgelerinizden biri olacak teminatını vermeye kalkıştı. Düğünlerde Cumhurbaşkanı'nın sünnetinden dem vuruldu. kılmadığınız namazdan, tutmadığınız oruçtan, gitmediğiniz hacdan, daha fazla vermediğiniz oyun hesabını vereceksiniz denildi. İktidar propagandalarınca 20 yıl Recep Tayyip Erdoğan iktidarda tutmak ve onun yaptıkları sebebiyle sevap hanelerimize sevap yazılıyor denildi. En son Cumhurbaşkanı'nın halka karşı sırf partisi ve siyasetinin propagandası uğruna özellikle malum tipler diye ana muhalefeti ve liderini kastederek onların dinden, diyanetten nasibi yok çıkışıyla, onun cinsi de, cibilliyeti de o saldırısıyla, o birilerini havlatıyor, kendisi de arkadan izliyor. Eğer sıkıysa bu havlayanları sustur tahkiriyle, sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var, aynısınız ya çıkışı dini siyasette istismarin son halkası oldu. Tespit şu ki son süreçte din üzerinden toplumu ayrıştırarak, ötekileştirmekle, tefrika zehrini aşılayan medyatik politik cerbezelerle milletin birliği zehirleniyor. Daha da vahimi, dini inhisar ve istismarla suistimal zihniyeti hesabına başkalarının dinden, diyanetten nasibini olmaması isteniyor.
İsfender Korkmaz 11 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Ya Seçim Ya Kaos" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2021 Aralık ayında ortalama dolar kuru 13,5699 oldu. Aynı ay Merkez Bankası 2003 TÜFE bazlı reel kur endeksi de 47,82 oldu. 2016 Eylül ayında aynı endeks 101,39 idi. O zaman kur dengede idi. Dolar kuru da 2,9680 TL idi. Merkez Bankası reel kur endeksinin 47,82 olması TL'nin dolar karşısında denge kuruna göre %52,18 oranında daha düşük değerde olması demektir. Bu durumda Aralık 2012'de doların denge kuru 6,4891 TL'dir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Merkez Bankası reel kur endeksi, nominal efektif döviz kuru, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre Türk lirası ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirlenmektedir. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde edilmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hesaplanan reel efektif döviz kuru endeksleri, ülkemiz fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığımız ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. TL bu kadar değer kaybetti ise bunun tek sorumlusu siyasi iktidardır. Eğer 21 Aralık'ta dolar kuru 6,4891 olsaydı hepimiz sokakta bayram yapanlara katılırdık. Ama olmadı ve bugün de dolar kuru 14 liraya yaklaştı. Reel faiz politikası uygulansaydı TL'yi doların himayesine sokmak ve topluma bu kadar maliyet yüklemek gerekmezdi. Aralık ayı TÜFE beklentisi %30 üstünde iken Merkez Bankası gösterge faizini %14'e indirmek kur artışı üstüne körükle gitmek demektir. Yani hükümet bilerek dolar kurunu 18 lira yaptı, sonra da siyasi, sosyal ve ekonomik maliyeti yüksek kur korumalı mevduatı getirdi. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Merkez Bankası swap hariç net rezervleri -55,840,000,000'a geriledi. Korumalı TL mevduat hesabı tutmadı ve kur artışlarını önleyemedi. Tüzel kişiler kur düşünce borçlarını hafifletmek için 1.6 milyar dolarlık döviz aldılar. Döviz hesapları 91 milyar 281 milyon dolardan 92 milyar 894 milyon dolara yükseldi. Toplam döviz hesapları 1 milyar 145 milyon dolar artarak 264 milyar 458 milyon dolardan 265 milyar 603 milyon dolara yükseldi. İktisat mantığına ve denenmiş ve yerleşmiş iktisadi kurallara aykırı hükümet olan güveni daha da düşürdü. kredi risk primi oranlarını ve ülke riskini artırdı. Uluslararası piyasalarda TL daha da düşük kurdan işlem görüyor.
Tahran Radyosu.
Murat Çabas 11 Ocak tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Zamlar enflasyonu düşürme stratejisi mi?" başlıklı yazısına yer veriyor. Başlıktaki soruya şaşırmış olabilirsiniz. Gayet normal. Hem zam hem de enflasyonu düşürme aynı. Karede nasıl olabilir diye merak ediyor olabilirsiniz. Malum günümüzde ekonomik göstergelerle oynayarak gerçekle hiçbir alakası olmamasına rağmen işsizliği de rahatlıkla düşürebiliyorlar. Enflasyonu da herkes açlıktan, yoksulluktan, geçim darlığından yakınırken çöplükten aldıkları ceketin kalitesiyle ekonomiyi güzel gösterebiliyorlar diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Günümüzün kapitalist dünyasında, özellikle de AKP'nin Türkiye'sinde nasıl yaşadığınız, nasıl gördüğünüz önemli değil. Sizden nasıl görmeniz istenildiği önemli. 2021'de ve içinde bulunduğumuz 2022'nin başlarında zam üstüne zam yağmaya devam ediyor. TÜİK'in açıkladığı %36'lık enflasyona son 19 yılın rekoru olmasına rağmen AKP tabanı da dahil hiç kimse inanmıyor. Markette, pazarda, mağazada vatandaşların maruz kaldığı zamlar %100'leri çoktan aşmış vaziyette. Kiralar, faturalar aldı başını gitti. Yüzlerce, %100'lerin üzerinde artışlar söz konusu. Önemli bir maliyet unsuru olan akaryakıt fiyatları uçuşta. Akaryakıta son bir yılda 46 kez zam geldi. Geçen yıl Ocak ayında 396 liraya dolan bir araba deposu bugün ancak 822 liraya dolabiliyor. Nereye dönsen, ne tarafa baksan zam, zam, zam. Serbest piyasa adı altında serbest bırakılan bu zam furyası her sektörü, her ürün ve hizmeti etkiledi. Vatandaşa ise şok üstüne şok yaşattı. Vatandaş bir taraftan zamlara bakıyor, diğer taraftan aldığı maaşa, devede kulak misali. İster istemez akla siyasilerin seçimlik hamlelerine yönelik delice sorular geliyor. Neticede Türkiye'de geçimlik değil seçimlik bir siyaset anlayışı hakim. Tüm stratejiler seçimlere göre yapılıyor. Biliyorsunuz ki ekonomide enflasyon hesabı yapılırken bir ay önceye göre şöyle, bir yıl önceye göre böyle, yılbaşına göre şu kadar deniliyor. Şimdi siyasilerin kafalarında erken ya da zamanında planladıkları bir seçim tarihi varsa o tarihe denk gelecek şekilde bir enflasyon oranı planlıyor olabilirler. Örneğin bu yıl %100 artırdıkları bir ürünün fiyatını bir yıl sonra sabit tutarlarsa enflasyon %0 olur. Hani diyor ya Maliye Bakanı, cari açığı düşüreceğiz. Enflasyon hedefimiz %5 diye. İşte bu şekilde düşürmeyi planlıyor olabilirler. Neticede ihracatı artırma ve cari açığı azaltma planlarını gördük. Doları fırlattılar, iç piyasaya pazarlanması gereken ürünleri bile ihracata zorladılar. Doğru, ihracatta rekor kırıldı ama iç piyasada ürün bulmak zorlaştı. Yani ihracattaki artış üretim koşullarının iyileşmesinden, fazla üretim yapılmasından kaynaklanmadı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıldönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 136. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin Doğu ve Batı eğrimli İslami gruplara karşı tutumunu gözden geçireceğiz.
Geçen bölümde İran'da solcu ve bölücü örgütleri ele aldık ve İmam Hümeyni'nin hayattayken birçok kez bu örgütleri İslam İnkılabı'na ve İran milletinin tarihi ülkülerine geri dönmeleri yönünde nasihat ettiğini anlattık. Ancak bu nasihatler ve ikazlar fayda etmedi ve bu yüzden İmam Hümeyni tarihi vasiyetnamesinde son kez bu örgütlerin ele başları ve özellikle kandırılan gençler başta olmak üzere taraftarlarına düşünceleri ve davranışları üzerinde biraz durmalarını, zira izledikleri ideoloji zaten bozguna uğrayan bir ideoloji olduğunu ve sonuçta ülkeyi Çin ve Rusya'nın kucağına atacağını bilmelerini tavsiye ediyor.
İmam Hümeyni tarihi vasiyetnamesinde sol ideolojisine aldananlara Sovyetler Birliği ve Çin ve diğer komünist ülkelerin tarihini okumalarını ve bu ülkede eşitlik ve sosyal adalet iddiasında bulunanların iktidarın başına geçtikten sonra dünyanın en acımasız diktatörlerine dönüştüklerini ve halk kitleleri bu zalim diktatörlerin zulmü altında beli büküldüğünü görmelerini tavsiye ediyor. Şimdi sohbetimizin bugünkü bölümünde İmam Hümeyni'nin tarihi vasiyetnamesinde Doğu ve Batı eğilimli örgütlere nasihatlerine değinelim.